Ayrım 10, sayfa 104, 20 Şubat 1962. Geçen yaz bağlarda 2 ay boyunca sizi düşünmüştüm. Niye böyle yaptım bilmiyorum. Hayatta her şeyin bir sebebi olmalı mı sizce? Ya da biz hayatlarımızla ilgili sebeplere hakim miyiz bilmiyorum. Bilmemek çok güzel bir şey. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum, bilmiyorum. Çünkü bilmem gerekmiyor. Bildiğin şeyleri de artık bir an önce unutmak istiyorum. Yine ve her zaman sizi düşünmek istiyorum. Münevver. 14. Bölüm. 1 Ekim 1961. Kasaba. Menderes'in asıldığı 17 Eylül gününü saymazsak, dün geceye kadar her gün film gösterdik. Birkaç defa yağmur yağdı ama ahali artık alışmıştı. Tehlikeli günlerde şemsiyeleriyle geliyorlardı. Biz de makinenin üstüne askeriyenin çadır bezlerinden bir tente uydurmuştuk. Bir de çırak bulmuştum kendime. Ortaokulu yeni bitirmiş Zeki diye bir çocuk. İsmiyle Müsemma. Önceleri birkaç adım arkamda durup yaptıklarımı izliyordu. Sonra sokuldu. ''Nasıl yapıyorsun amca? Makine nasıl çalışıyor?'' diye sormaya başladı. Baktım ilgi gösteriyor, öğretmeye başladım. Birkaç ay kadar yanımdan ayrılmadı. Film takmayı, film bağlamayı öğrendi. Sonra ailesiyle beraber bağları göçtü. Tabii hiç mesele yaşamadığımız da söylenemez. Sinema perdemizin altındaki bakkal dükkanıyla tam ortasındaki küçük helal penceresinde bir türlü çözüm bulamadık. Dükkan dedim in gibi, mezar gibi bir yer. İhtiyarın biri oyuncak, şeker, sigara, kibrit satıyor. Satsın bir şey değil ama film gösterdiğimiz günlerde işimizi bitirene kadar açık tutuyor dükkanı. Ne yapsın ekmek parası? O kadar insanı bir arada görsem belki ben de aynı şeyi yapardım. Fakat film devam ederken dükkanda idare lambası yakmasına bir türlü engel olamadık. Bununla da kalmıyor, filmlerin başından ve sonundan 10'ar dakika yiyordu. Başlamadan önce ışığı kapatsın diye haber yolluyordum ama oralı olmuyordu. Üste film oynuyor, altta bizim ihtiyar Karagöz. Neden sonra kapatıyor ya, bu defa da idare lambasını yakıyordu. Üstüne varamıyordum, nazik güleç bir adamcağız. İkaz ettiğimde gülümseyip, aman canım bu kadar da ciddiye almayın bu işi diyordu. Belediye reisinin helal penceresini de unutmamak lazım. Küçük bir pencere ama ışığı kuvvetli. Yaz başında rica edip yağlı boyayla beyaza boyattıysak da çocuklar bir hafta sonra camı kırdılar. Yeni cam takıldıktan sonra boyatmayı ihmal ettik. Ne yapalım, reisin 3 küçük oğlu var. Film vakti işemeyin diyemeyiz ki çocuklara. Bu bir şey değil. Arada bir kafalarını da çıkarıyorlar pencereden. Anna Karenina tam elini alnına koymuş, cezbeye kapılmış bir halde iç çekerken veletlerden birinin kafası Karenina'nın burnunun içine fırlayıveriyordu. Buranın insanları tuhaf yaratılıştı. Bunlardan şikayet ettiğimde gülümseyip boş ver yahu diyorlar. Belki de haklılar. Çocukların işemesi mi daha önemli? Anna Karenina'nın hayatından öğreneceklerimiz mi? Bunu ölçecek terazi henüz icat edilmedi. Ağustos başlarıydı. Otel sahibi İhsan Bey bir gece yarısı gümbür gümbür kapımı çaldı. Daha uyumamıştım. Koltuğa uzanmış kitap okuyor. Zaman zaman kitabı bırakıp tavana bakarak Münevver'in yüzünü gözümün önüne getirmeye çalışıyordum. Kapıyı açınca İhsan Bey'i kanter içinde karşımda buldum. Bir şeyler anlatmaya çalışıyordu ama heyecandan iki kelime ucuca ekleyemiyordu. İçeri alıp koltuğa oturttum. Eline bir bardak su tutuşturdum. Allah razı olsun Cahit Bey dedi ve anlatmaya başladı. Oğlu Ömer sonunda ödemişti, kızı kaçırmış kasabayı getirmişti. Şimdi oteldeydiler ama orada uzun süre kalamazlardı. Kızın ailesi polisi jandarmayı Ömer'in peşinde takmış olabilirdi. Vaziyeti anlaşılır buldum. İhsan Bey yataklık istiyordu benden. İki genci birkaç gün misafir edecek, halvet olmalarını sağlayacaktım. Sevaptı. Kaç gün kalacaklar diye sordum. 3 güncük dedi. O gece çocuklar bende kaldılar. Onlara yatağımı verdim. Kendim de solundaki koltukta yattım. Sabaha kadar uyumadılar. Beni de uyutmadılar. Yaşadığım ruhsal çalkantının içinde çocuklarımın ve Meral'in uzağında küçük akıl kayığım fırtınada ceviz kabuğu gibi sallanırken bir de bu geldi başıma. Ertesi gün müzeye gitmeden önce İhsan Bey'e uğradım. Ben çocuklar gidene kadar otelde kalacağım dedim. Rahatsız mı ettiler Cahit Bey dedi. Hayır dedim. Onlar rahatsız olmasın diye düşündüm. Öğleyin yüzbaşı Osman Bey gidip olan biteni anlattım. Hemen jandarmayı aradı. Ömer hakkında yakalama emri çıkardıklarını öğrenince boş verin uğraşmayın deyip meseleyi kapattı. Bu olaydan sonra birkaç haftam doğru kararlar verebilmek hakkında düşünerek geçti. Ben de bu çocuklar gibi mi yaşamalıydım acaba? Tombalak komşu kızı Nermin'le dünya evine girseydim fena mı olurdu? Peki şimdi ne değişti? Münevver hala yakın bir kıyı gibi işte. Bir gafletle fırtınadan kurtulup kayığımı onun sahiline atabilirim. İnsan geç yaşlarında da nasıl mutlu olunacağını bilseydi ya da mutsuzluk pahasına cesur olabilseydi ne iyi olurdu. 15 yaşındayken kendime sorduğum sorularla ileride bir daha karşılaşacağım aklımın ucundan geçmezdi. Kim bilir 60'ıma gelince bir defa daha yoklarlar. Yine noktası virgül değişmemiş bir halde. Acaba hata mı yaptım? Acaba nasıl mutlu olunacağını biliyor muyum? İşin garibi 15 yaşımdayken bunlara cevap vermek çok kolaydı. Şimdi bunca şey öğrendikten sonra kendim bile tanıyamıyor olmanın cehaleti içindeyim. Münevver ve ailesi Temmuz başında bağları taşınınca elsiz ayaksız kalmış gibi oldum. Geceleri beyaz perdenin karşısında oturanların arasında gözlerim hep onu aradı. Kendimi tarif etmeyi beceremiyordum artık. Ben evli bir adamım. Ben aşık bir adamım. Ben neyim? Eylül'e kadar sürdü bu durum. Kendimi cezalandırmak ister gibi Hörgünöbe'nin raporlarına, günübirlik köy gezilerine sarıldım. Buna rağmen gecede film gösterildikten sonra eve döndüğümde çalışmanın hiçbir işe yaramadığını görüyordum. Bir oyun gibi başlayan bu şeyin, evvelsi hafta bir nikah töreninde içimi acıtan bir hayat gerçeğine dönüşmesi karşısında bir bebek gibi çaresiz kaldım. O gün Yüzbaşı Osman Bey'in iki temininden biri evlendi. Teminin nikah şahidi Osman Bey'di, gelininki de Münevver. Masada otururken gözlerini hiç ayırmadan bana baktı. Ben de bir meydan okuyuşa cevap verir gibi ona baktım. İkimiz de kaçamıyorduk, birbirimize doğru çekiliyorduk. Tuhaf bir duyguyla o an onun için her şeyi yapabileceğimi düşündüm. Uçurumdan atlamayı, sevinç içinde coşkuyla atlamayı düşündüm. Işığının ruhumda uyandırdığı derin etkiye teslim oldum. Ertesi geceki film gösterimizde yanımızda kimsenin olmadığı kısacık bir anda "Çocuklarınızı niye getirmediniz? Kasabamız yaşanacak bir yer değil mi yoksa?" dedi. Cevap veremedim, tutuldum. Ben bu kıza cevap veremiyorum. Çocuklarımdan bahsetmesi garibime gitti. Sonra kasabada ne kadar kalacağımı sordu. Ben de bilmiyorum. Muvakkat görevimin bitmesini bekliyorum dedim. Gülümsedi. Çantasından bir dosya çıkarıp bana verdi. Burada birkaç kara kalem resmim var dedi. Film seyredenlerin yüzlerini çizdim. Bunları bana mı veriyorsunuz dedim. Evet, siz de bana kitap hediye vermiştiniz. Unuttunuz mu? Sonra vaktimiz doldu. Yeğeni Zehra, Zehra'nın arkadaşları Osman Bey'in karısıyla çocukları yanımıza geldiler. Dosyayı saklar gibi makara kutusuna koydum. Eve dönünce koltuğa uzanıp açtığımda kağıtların arasından kuru bir kasımpatı düştü. Karanlıkta perdeye bakan kadınları ve çocukları çizmişti. Merakla bakan yüzler, çocukların omuzlarında, saçlarında gezinen eller, uykulu gözler, birden yanındakine dönüp gülümsemiş bir genç kız. Bu işten pek anlamam. Bir Roma parasının ya da bir çepni gelinliğine bakarak haklarında pek çok şey söyleyebilirim ama bir resim hakkında iki kelime et deseler gıkım çıkmaz. Fakat Münevver'in çizdikleri hoşuma gitti. Ertesi gece karşılaştığımızda çocukluğundan beri resim yaptığını söyledi. Sulu boya, kare kalem, guar. Yorgo'ya bir mektup yazıp zarfın içine para koydum. Bana acilen büyük ressamların albümlerinden gönder. Burada bir arkadaşım var, resim yapıyor dedim. Karanlıkta perdeye bakan çocukların merakını öyle güzel çizmiş ki 3 aydır onları izlememe rağmen bu merakın anlatılabilir bir şey olduğu aklımdan geçmediği için kendi kendime kızdım. Bir de aklıma Hörgünöbel'in kazılardan çıkardığı materyaller geldi. Yazdığı raporlara bunların birebir desenlerini de ekliyordu Gnobel. Desenleri Albert çiziyordu ama bu işte pek başarılı olduğu söylenemezdi. Geçen de kendisine konuyu açtım. Münevver Hanım'ın kara kalem çalışmalarını gösterdim. Herhalde kafasında hemen Albert'in desenleriyle karşılaştırmış olmalı ki adamcağızın yüzü güldü. Çok güzel, çok güzel dedi yarım yamalak Türkçesiyle. Tanışalım, kabul ederse haftada bir kazı yerine gelsin, çizimlere başlasın. Kazı bitip materyalleri buraya taşıdığımızda da müzeye gelir gider. Desen başına kendi ödeneğinden az bir miktar para da verecekti. Tek sorun Münevver Hanım'a bunu kabul ettirmekti. Kasabadaki işimin bitmesini, İzmir arkeolojiye dönmeyi artık hiç istemiyordum. Burada böyle çaresiz bir halde kalayım. Gerçi kalırsam önümüzdeki yaz film gösteremeyeceğim. Reis Bey geçen hafta evini yıktırıp bir benzin istasyonu yaptıracağını söyledi. Ruhsat, izin, her şeyi halletmiş, yıkıma hemen başlanacakmış. Zaten Yüzbaşı Osman da Giresun'a gidiyor. Lavazım desteğimi de kaybediyorum. Ama yine de öylesi yeni bir sinema duvarı buluruz dedim reise. Oralı olmadı, kaş göz oynattı. Üsteleyince de dilinin altındaki baklayı çıkarıverdi. Meğer zat-ı muhterem Cumhuriyet Meydanı'ndaki Taşhan'ı vakıflardan 49 yıllığını kiralamış. Avlusunu yazlık sinema yapacakmış. Önce reisin açgözlülüğüne kızdım ama sonradan hak verdim. Taşhan 150 yıllık bir bina. Mehmet Ali Bey'le birkaç defa gidip üst kattaki odalara bakmış, ahşap oymaların fotoğraflarını çekmiştik. Hatta bunların bir kısmını bakanlıkta çalışan bir sınıf arkadaşıma yollamış, restorasyon için bir şeyler yapıp yapılamayacağını sormuştum ama cevap bile alamamıştım. Sinema yapılırsa hiç olmazsa avlu pazarcıların katırlarından, güvercinlerin kümeslerinden, velhasıl ahırlıktan ve o ahır kokudan kurtulur. Reis'e ileride belki restore edilir dediğimde hizmet aşkıyla yanıp tutuşan Fazıl ve Reda ile yüzüme bakıp vatandaşın medeni şartlarda film seyretmesi daha mühim diye cevap verdi. Daha fazla ısrar edip Taşan'ı imar edelim medeniyeti yıkalım demiş gibi bir duruma düşmemek için sustum. Bu tür adamlarla konuşmayı herhalde öğrenemeyeceğim. Siyasetten ve paradan başka bir dil bilmiyorlar. Dün gece son filmimizi gösterdik. Meydan pek şenlikliydi. Kasabanın Kurtuluş Günü münasebetiyle Fener Alayı düzenlendi. Osman Bey'in taburu öğrenciler ellerinde meşalelerle yürüyüp maçlar söylediler. Ahali onları seyredip alkışladı. Törenden sonra bir film gösterdik. Osman Bey toz içinde iki kutu getirmişti. Vurun kahveye. Yenisi değil eskisi. Kopya o hale gelmiş ki 5 dakikada bir koptu ama idare ettim. Ahali filmin sonunda bir alkış tutturdu. Alkışlamayı seviyorlar. Herhalde kendi hislerini alkışladılar diye düşündüm. Beni ya da Lütfü Ömer Bey'i alkışlayacak değiller ya. Bir ara filmin heyecanlı bir yerinde herkes perdeye bakarken yanıma biri yaklaştı. Daha önce Münevver'in yanında gördüğüm bir kadındı bu. Elini uzatıp avucumun içine bir kitap bıraktı ve Münevver Hanım yolladı deyip hızla uzaklaştı. Madame Bovary. Kitabı şöyle bir karıştırınca sayfaların arasında bir kağıt olduğunu gördüm. Eve kadar zor sabrettim. Yanımda yüzbaşı olmasa kağıdı bir sokak lambasının altında okuyacaktım. Kısa bir mektup yazmıştı Münevver. Müzeden biri geldi ve bir iş teklifinde bulundu. Kabul ediyorum. Siz bana bir kitap verdiniz ya, ben de size yaptığım resimleri vermiştim hani, karşılıklı kabul etmiştik. Öyle bir şey. Evli olduğunuzu biliyorum. İki çocuğunuz varmış, Allah bağışlasın. Siz aklıma gelince hayatım artık bir şeye benzeyecek ama neye diye düşünüyorum. Lütfen bir yere gitmeyin. Film makinesinin başında öyle kalın. El fenerinin ışığında aydınlanan yüzünüzü her gece seyredeyim. 4 Mayıs 2002. Bu resimleri niye yaptığımı bilmiyorum. Ben bir kadınım ve tanıdığım kadın ressam yok. O zaman bu resimleri niye yapıyorum? Halam Münevver. 15. Bölüm. 16 Eylül 2007 Bağevi. Yataktan çıkınca ilk işim Niyazi'ye telefon etmek oldu. Doğrusu ona ne diyeceğimi bilmiyordum. Dün geceden beri Ahmet'le görüştükten sonra hep bunu düşündüm. Bu yaşta bir çocuğun elbette sevgilisi olacak. Çok gerekli değil tabii. Ama olacak. Baba olmak da isteyecek. Bu da anlaşılır bir şey. Ve bu da çok gerekli değil. Sofya'ya gitmeden önce olanlardan haberdar olduğumu, ne yaparsa yapsın arkasında durduğumu bilmesini istiyordum. Sesimi ayarladım. İçimi yumuşattım. Derin bir nefes aldım. Ama başaramadım. Anne nasılsın dediği anda sen bunu nasıl yapabilirsin, nasıl diye bağırmaya başladım. Kullandığım kelimelerin çoğunu hatırlamıyorum ama el alemin kızını kirletmekten utanıp utanmadığını bile sormuş olabilirim. Konuşmasına fırsat vermedim. Arada bir dakika anne, lütfen anne, havaalanındayım, konuşamıyorum deyip sözümü kesmeye çalışıyordu. En can alıcı cümlem de şuydu. Biz seni böyle mi yetiştirdik? Bu ne yaptım bilmiyorum. Onun adına korkmak, onun adına kaybolmak, onun adına yaşamak bana mı düşer? Yıllardır yanımdan, yavaş yavaş uzaklaşıyor zaten. Ama öte yandan daha çok küçük. Telefonu kapatınca onun için değil, kendim için korktuğumu anladım. Bahçeye inerken merdivenlerde neden bir çocuk daha yapmadığımı düşündüm. Niyazi'yi hemen bir daha aradım ama açmadı. Mesaj yazdım. Seni seviyorum. Bu ona yeter. Gülizar teyze bahçede mükellef bir kahvaltı hazırlamış. Domatesler domates kokuyor, biberler biber. Yumurtalar küçücük ama göbekleri yeni doğmuş gün gibi turuncu. Nuri amca sabaha karşı bıraktığım sandalyede oturuyor. Yakın gözlüklerini takmış, dizine tel örgüden bir kümes kapısı yatırmış, tamir ediyor. Beni görünce işi bırakıp gülümsedi. Günaydın dedim. Maşallah iyi uyandın dedi. Öğleye kadar uyursun diyordum. Onun niye az uyuduğunu galiba anladım. Burada insan ne kadar az uyursa uyusun dinlenmiş uyanıyor. Gülizar teyze çaydanımızı koyuyor. Sabah Halime'ye telefon ettim, selam söyledi diyor. Sonra bir törendeymişiz gibi dikkatle masanın üstündekilere bakıyor. Bu töreni kazı yaptığımız köylerden biliyorum. Az sonra masadakiler tek tek tanıtılacak. Şu lorlu biber, tadına mutlaka bakmalıyım. Şu gül reçeli, şu da sakız. Ankara'da bunları bulamam. Bir tasın içi zeytinyağı dolu. Üstüne taze nane kıyılmış. Ekmeğimi banmazsam gücenir. Törenin gereklerini iştahla yerine getiriyorum. Bu kadar şeye gerek yoktu Gülizar teyze. Zahmet etmişsin. Hiç olur mu? Ne zahmeti? Nuri amca yıllardır yüzlerce kez duyduğu bu tören sözlerini bıyık altından gülerek dinliyor, çayını yudumluyor. Hepsinden tadıyorum. Törenin gereklerinden biri de bu. Gülizar teyze mutlu oluyor. Çatalı tutuşumu, lokmamı ağzıma götürüşümü, çiğnememi izliyor. Ha, işte böyle yemelisin diyor sanki. Günlerdir yememiş gibi, bir daha bulamayacakmış gibi. Onu mutlu etmeyeceğim de kimi mutlu edeceğim? Halime'nin çocuklarından konuşmaya başlıyoruz. Bu kadar geç evlenmeseydi iki çocuk daha yapardı diyor. Kimseleri beğenmedi ki. gitti bir doğulu ile evlendi. Nur amca gözlüklerinin üstünden ters ters bakıyor ona. Ağları uzatarak uyarıyor. Gülizar, Gülizar, bu işin doğusu batısı mı var? Üzgün, Nur amcanın ses tonundan rahatsız oluyor. Başını kaldırıp homurdanıyor. Doğrusu bu tartışmaya karışmak istemiyorum. Konuyu değiştirmem gerekiyor. Halam ne zaman İzmir'e yerleşti Nur amca diyorum. Çay bardağını masaya bırakıyor. 61 Ağustos'unda. Annenle sen Ankara'ya gittiniz. Baban rahmetli Kore'den yeni dönmüştü galiba. Sonra Kasım başlarıydı. Biz Bağlar'dan kasabaya göçmek üzereydik. Halanla deden bir ay önce kasabaya dönmüşlerdi. Bir gece Nevres abiyle deden kasabadaki evin bahçesinde çok rakı içmişler. Rahmetli Zeki 10 dakikada bir babasını almak için gelip gitmişti. Zeki abi öldü mü? Sorma, o da ayrı bir hikayedir. Şimdi kitap okuyorum ya, Zeki'yi, Meki'yi yazmaya aklım yetse roman olur. Susup önüne baktı. Gülizar teyze çaylarımızı tazelerken derin bir iç çekti. Gecenin bir yarısında halam Nevres abiyi gönderip dedeni yatırmış. Kendi de yatmış. Sonra bahçeden gelen bir gürültüyle uyanmış. Çıktığında dedem taşların üstüne uzanmış yatıyormuş. Önce sarhoşluktandır demiş. Omuzlayıp içeri götürmeye kalkışmış. Götürememiş tabi halanı biliyorsun. Buğday sapı gibi sıska bir çocuktu. Sonra dedenin alnında kan görmüş de düştüğünü anlamış. Telaşlanmış. O zamanlar telefon falan nerede? Bir de çocuklarla bağdayız. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Gitmiş Zeki'yi uyandırmış. Zeki cevval çocuktu. Meydana koşup taksi getirmiş. Dedeni hastaneye kaldırmışlar. O sıralar hastanede Hacivat gibi geveze bir doktor var. Zaten hastanede hastane değil ya. Halan dedeni de Zeki'yi de aynı taksiye bindirip İzmir'e götürmüş. Zeki ertesi akşam döndü kasabaya. Bağlara gelip beni buldu. Her şeyi anlattı. Atladım İzmir'e. Devlet hastanesine gittim. Halan 3 hafta dedene refakat etti. Ben de bir asker arkadaşımın evinde kaldım. Gündüzleri hastaneye gittim. Kötü günlerde. Münevver Hanım çırpınıp durdu. Sonra baban geldi Ankara'dan. Akşamına döndü. İşleri var tabii. Dedine hortumlar bağlamışlardı. Hastalığın ne olduğunu bilemediler önce. 3 hafta sonra kanser dediler. Tedavi edeceğiz dediler. Halan rahmetli beni bir köşeye çekti. Ben babam iyileşene kadar burada kalacağım dedi. Siz çocuklarla avludaki ev bitene kadar bizim evde, kasabada kalın. Tarla işlerini de aksatma, pamukları sat. Parasını bankaya kendi hesabına yatır dedi. Dedem bahçede bize bir ev yaptırıyordu. Duvarı, çatısı filan 2 ayda bitmişti. Doğraması kalmıştı. Halan öyle deyince ben kasabaya döndüm. İşlere sarıldım. Fakat işten de anlamıyorum ki. Tamam pamuklar zaten bayalanmış, yığılmış. Ama ben daha evvel tüccarla ya da kooperatifle hiç muhatap olmamışım. Neyse. Sonra dedenin tedavisi başladı işte. Halan İzmir'de Halil Rıfat'ta küçük bir ev kiraladı çatı katı. Deden Aralık başında vefat etti. Halan da bir daha geri dönmedi. İzmir'de kaldı. Ta 80 yılına kadar. Arada birkaç günlüğüne gelirdi. Resim yapmaya başlamıştı. İzmir'de bir atölyeye gidiyordu. Ben resim falan bilmem ama ona iyi geliyordu herhalde. Bazen İzmir'deki evine giderdim, danışırdım. Gülizar da giderdi. Öyle. Sonra darbeden az evvel çıktı Bağlar'a geldi. Ben artık yaz kış burada kalacağım dedi. Hasan sağdı. Hapishaneye düşmemişti daha. Çayı soğumuştu. Bunu düşündüğüm anda Gülizar teyze onun çay bardağını alıp bir saksıya boşalttı. Yenisini koydu. Nur içinde yatsın dedi. Nur amca ayağa kalktı. Hala bir şey yiyip yemediğimi kontrol eder gibi ellerime baktı. Kahvaltım bittiyse Üzgün'ü serbest bırakacağım dedi. Ellerimi açtım. Kahvaltı çok güzeldi dedim. Her şey çok güzel. Kapıyı saran yaban gülleri duvara kol atmışlar. Pembe, beyaz, kırmızı renkler iç içe geçmiş. Üzgün zincirinden kurtulunca önce bana koştu. Ön patilerini dizlerime dayayıp koca diliyle yüzümü yaladı. Zeki abi ne zaman öldü dedim Nur amcaya. Yeniden karşıma oturdu. Hanım bir sigara içebilir miyim dedi Gülizar'ına. Gülizar teyze eliyle ne halt edersen et anlamına gelebilecek bir hareket yaptı. Nur amca sabaha karşı masada bıraktığımız paketten bir sigara alıp yaktı. Dumanı içine çekmeden dışarı üfledi. Bu çocuklar gençtir, cahildir diye söylediklerini hiç kulak asmadık dedi. Halbuki cahil olan bizdik. İnsan ne yaşadıysa gençliğinde yaşıyor. Gençken daha verimli düşünüyor, daha adaletli oluyor. Sonradan her şeye alışıyoruz. Haksızlığa, hukuksuzluğa. Zeki çok iyi, çok akıllı bir çocuktu. Nevres abi Bulgaristan'da radyo teknisyenliği okumuştu. Konu komşunun radyolarını tamir ederdi. Ama aslına bakarsan radyoları Zeki tamir ediyordu. 68 yılında makine mühendisi olmak için İstanbul'a gitti. Hepimiz çok sevindik tabii. Kasabadan üniversiteyi giden ilk genç oydu. Bizim Halime ile de düğünlerde falan bakışırlarmış bunlar. Nur amca bunu gülümseyerek ve Gülizar teyzeye bakarak söylemişti. Gülizar teyze bu bakıştan hiç etkilenmemiş gibi üzüm tabağına el attı. Biraz üzüm ye dedi bana. Biraz üzüm yedim. Ayrım sonu sayfa 117.